Ayrım 22.
Bu serüven üzerimde olumlu bir etki yarattı. Korkularından sıyrıldı ve meşruti hükümdar rolünü gereği gibi oynamaya başladı. Gerçek iktidar Fazıl ile dostlarının elindeydi. Yeni döneme hızlı bir temizlik hareketiyle başladılar. Eski rejim yanlısı 6 partizan asıldı. Aralarında Ademoğullarına savaş açmış mollalar ve bir de Şeyh Feyzullah Nuri vardı. Suçu bir yıl önceki darbeden sonra kıyama fetva vermesiydi. Cinayete bulaştığı için ölüme mahkum edildi ve ölüm fermanı Şii makamlarınca onaylandı. Bu cezanın simgesel bir yönü olduğu da açıktı. Nuri anayasanın delilik olduğunu iddia etmişti. 31 Temmuz 1909 günü Tophane Meydanı'nda halkın gözü önünde ipe çekildi. Ölmeden önce "Ben gerici değilim." demiş ama hemen sonra yandaşlarına anayasanın dine aykırı olduğunu ve son sözün dine ait olacağını söylemişti. Yeni yöneticilerin ilk işi parlamentoyu yeni baştan yaptırmak oldu. Bina enkaz halindeydi. Seçimler düzenlenmişti. 15 Kasım'da genç şah ikinci meclisi şu sözlerle açıyordu. Özgürlüğü bahşeden Tanrı adına ve Mehdi'nin manevi koruyuculuğunda ulusal danışma meclisini büyük bir sevinçle açmış bulunuyorum. Kültürel ilerleme ve zihniyetlerdeki gelişme değişikliği önlenemez kılmıştır. Bu gelişme acı deneyimlerden geçmiştir ama İran çağlar boyu birçok buhranı atlatmasını bilmiştir. Ve bugün İran halkı emellerinin gerçekleştiğini görmektedir. Bu ilerici yeni hükümetin halkın desteğine sahip olmasından memnunluk duyuyoruz. Ülkeye huzur ve güveni geri getirmiştir. Hükümet ve parlamento gerekli reformların yapılması için devletin yeniden örgütlenmesine, özellikle mali işlerin uygar ülkelerdeki gibi düzenlenmesine öncelik vermelidir. Tanrı'ya, ulusun temsilcilerine yol göstermesi ve İran'dan onun ruh, bağımsızlığı ve mutluluğu esirgememesi için yakarıyoruz. O gün Tahran'da bayram havası esti. Sokaklarda geziliyor, köşe başlarında şarkılar söyleniyor, her sözcüğü anayasa, demokrasi, özgürlükle kafiyeli şiirler döktürülüyor, satıcılar sokaktakilere şerbet ve şekrem ikram ediyor, darbe sırasında susturulmuş olan onlarca gazete özel sayılarının reklamını yapıyorlardı. Gece olunca havai fişekler kenti aydınlattı. Baharistan bahçelerinde tribünler kurulmuştu. Şeref tribününde diplomatlar, yeni hükümet üyeleri, milletvekilleri, dini liderler, çarşı loncasından temsilciler bulunuyordu. Baskerville'in bir arkadaşı olarak bana ilk sıralarda yer ayrılmıştı. Fazıl'ın hemen arkasında oturuyordum. Patlamalar, havai fişekler birbirini izliyor, gökyüzü kısa aralıklarla gündüze dönüyor, başlar arkaya eğiliyor, yüzler ışıldıyor, sonra çocuksu gülümsemelerle yerine geliyordu. Dışarıdaysa Ademoğulları hiç yorulmadan aynı şeyleri bağırıyorlardı. Hangi çığlık, hangi gürültü Howard'ı düşünmeme neden oldu bilmiyorum. Bu bayram aslında onun bayramıydı. Fazıl da aynı anda bana döndü ve "Hüzünlü görünüyorsun," dedi. "Hüzünlü değilim tabii ki. Ne zamandır doğuda özgürlük diye bağırılsın istiyordum. Ama bazı anılar aklımı çeldi. Onları bir yana at, gülümse, eğlen, son sevinç anlarından yararlanmaya bak." Gecenin tüm kutlama hevesini kursakta bırakan ürkütücü sözler. Fazıl, 7 ay önce Tebriz'de yaptığımız tartışmayı mı sürdürüyordu yoksa? Endişe duyacağı yeni konular mı vardı? Ertesi gün daha fazla bilgi almak için ona gitmeye karar verdim. Ama sonra vazgeçtim. Bütün bir yıl onunla karşılaşmaktan kaçmıştım. Hangi nedenle? Yaşadığı müthiş serüvenden sonra Tebriz'deki davranışımın doğruluğu konusunda kuşkularım vardı. Doğu'ya bir kitabın peşine düşerek gelmiş olan benim, bana ait olmayan bir savaşa bu denli bulaşmaya hakkım var mıydı? Hangi hakla Howard'a İran'a gitmesini tavsiyesinde bulunmuştum? Baskerville, Fazıl ve arkadaşları için bir şehitti. Benim için yitirdiğim bir arkadaş. Yabancı topraklarda, yabancılara ait bir dava için ölmüş ve ailesini bir gün çocuklarını neden baştan çıkardığımı soracakları bir arkadaş. Howard yüzünden vicdan azabı mı? Belki saygı gösterme hassasiyeti. Uygun sözcük mü bilemiyorum ama demek istediğim, arkadaşımın ölümünden sonra Tahran sokaklarında dolaşıp Tebriz kuşatması sırasındaki sözde kahramanlıklarla böbürlenmeye hiç niyetim yoktu. Ben bu işe tesadüfen ucundan karışmıştım. Bir dost sahibi, kahraman bir arkadaş sahibi olmuştum ama anısına sarılarak ayrılıcalıklar ve iltifatlar peşinde değildim. Aslında yok olmak, unutulmak, politikacıların, kulüp üyelerinin, diplomatlarının yanlarına uğramamak istiyordum. Her gün zevkle gördüğüm tek insan Şirin'di. Ailesine ait pek çok ikametgahtan birine gidip yerleşmesini kabul ettirebilmiştim. Zarganda tepelerinde, başkentin dışında bir yerdeydi. Ben de çevrede küçük bir ev kiralamıştım, görünüşü kurtarmak için. Çünkü hizmetçilerin yardımıyla gece gündüz onunlaydım. O kış odasından çıkmadan haftalar geçirdiğimiz oldu. Harikulade bir çini sobanın ısıttığı odada el yazmasını ve birkaç başka kitabı okuyor, nargile içiyor, Şiraz şarabı, hatta zaman zaman şampanya yudumluyor, Kirman fıstığıyla İsfahan helvası atıştırıyorduk. Prensesim hem bir ağırbaşlı hanımefendi hem de afacan bir kız çocuğu olmasını biliyordu. Yazın ilk günlerinde Zarganda hareketlendi. Yabancılar ve İranlı zenginler köşklerine gelmeye başladılar. Onlar için uzun dinlenme ayları başlıyordu. Yabancılar için ise Tahran'ın boz sıkıntısını gidermenin yolu bu yeşil cennete gelmekti. Kış aylarında Zarganda boşalırdı. Sadece bahçıvanlar, bekçiler ve yerli halk kalırdı. Şirin'le böylesi bir ıssız çöle gereksinimiz vardı. Ne yazık ki Nisan ayından itibaren taşınmalar başladı. Evlerin parmaklıkları önünde başıboş gezenlerin sayısı arttı. Şirin her öğle uykusundan sonra ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Her saniye saklanmak, koridorlardan kaçmak zorunda kalıyordum. Artık o rahat kış günleri sona ermişti. Gitmek gerekiyordu. Bunu kendine söylediğimde prensesim üzüldü. Mutlu olduğunu sanıyordum. Ender bir mutluluk yaşadım. Bu mutluluğa bozulmadan ara vermek, bozulmadan yeniden kavuşmak istiyorum. Seni aşkla, hayranlıkla izlemekten kendimi alamıyorum. Çevremizi saran kalabalığın bakışlarımı çevirmeme neden olmasını istemiyorum. Yazın gidip kışın döneceğim. Yaz, kış, gideceksin, döneceksin. Mevsimlere, yıllara, ömrüne, benim ömrüme hükmedeceğini sanıyorsun. Hayyamdan ders almadın mı? Aniden dudaklarını ıslatana kadar uçup gidersin. Gözlerini gözlerime dikti, beni okumak istercesine. Her şeyi anlatmıştı, içini çekti. Nereye gideceksin? Ben de bilmiyordum. İran'a ikinci gelişimdi, her ikisinde de kuşatmaya uğramıştım. Önümde keşfedeceğim bütün bir doğu alemi vardı. Boğaz içinden Çin denizine kadar Türkiye, ki o da İran'la aynı zamanda isyan etmiş, sultan halifeyi tahtından indirmiş, milletvekilleri, kulüpleri, muhalif gazeteleriyle övünür olmuştu. Sonra gururlu Afganistan vardı ki İngilizler baş eğdirmişlerdi ama ne pahasına. Ve tabii İran'ın geriye kalan şeyleri. Ben sadece Tebriz'de Tahran'ı biliyordum. Ya İsfahan, ya Şiraz, Kaşan ve Kirman. Ya Nişapur ve Hayyam'ın mezarı? Bütün bu yollardan hangisini seçmeli, hangisine sapmalı? Seçimi benim yerime el yazması yaptı. Krasnovodsk'tan trene bindim. Aşkabat'ı ve tarihi Merv kentini geçtim, Buhara'yı gördüm. Semerkant'a özel olarak gittim. Hayyam'ın gençliğini geçirdiği kentten geriye ne kaldığını merak ediyordum. Asfizar mahallesi, Ömer'in Cihan'la seviştiği bahçedeki küçük köşk ne olmuştu? Eski Çin yöntemine göre beyaz dut ağacından kağıt yapan Yahudi'nin oturduğu Maturit mahallesi duruyor muydu? Haftalarca yaya, sonra da katır sırtında dolaştım. Satıcılara, gelip geçenlere, camideki imamlara sorular sordum. Karşılığında bilgisizce edilmiş sözler, alaylı gülüşler ve çay davetleri almaktan başka bir yanıt alamadım. Bir sabah Registan meydanına gitmekle talihim açıldı. Bir kervan geçmekteydi, küçük bir kervan. 6-7 deveden ibaretti. Yaşlı deveci az ötemde durmuş, kucağına yeni doğmuş bir kuzu almıştı. bir çanak çömlek satıcısıyla pazarlık ediyordu. İkisini izliyordum. Yün örme takkileri, çizgili entarileri, kızılımtırak sakallarıyla bin yılın ötesinden gelmiş gibiydiler. Hayyamın devrindeki gibi bir görüntü müydü bu? Hafif bir rüzgar kumları savurdu, giysiler kabardı, tüm alanı görünmez bir örtü kapladı. Çevreme baktım. Registanın yanında 3 bina yükseliyordu. 3 muazzam külliye. Kuleleri, kubbeleri, cümbele kapıları, mozaik kaplı yüksek duvarları, altın, mor, türkuaz ışıklar saçan süslemeleri ve üzerlerine işlenmiş pek çok yazıyla. Her şey muhteşemdi ama kuleler eğriydi, kubbeler delikti, cepheler oyuk oyuktu. Geçen yıllar, esen rüzgar, 100 yıllık umursamazlık yapıları her bir yönden kemirmişti. Bu anıtlara, bu harikulade, devasa, bilinmeyen yapıtlara bakan tek bir göz yoktu. Geriye doğru gittim, ayağım takıldı, arkama baktığımda benim gibi giyinmiş bir adamla burun buruna geldim. Konuşmaya başladık. Adam Rus'tu, arkeolog. O da kafasında binlerce soruyla gelmişti. Ama birkaç yanıt bulmuştu. Semerkant'ta zaman bir felaketten bir felakete, bir yıkımdan bir yıkıma geçer. Moğollar 12. yüzyılda kent yıktıklarında yerleşim yerleri mezarlığa dönüşmüş. Bu yerleri terk etmişler. Geriye kalanlar kentlerini bir başka yere, daha güneye kurmuşlar. O eski şehir Selçukluların Semerkant'ı bütünüyle kum katmanları altında yitiyip gitmiş. Toprağın altında ne hazineler ne gizler var. Toprağın üstünde sadece otlar. Günün birinde evleri, sokakları ortaya çıkartmak gerekecek. Semerkant kurtulunca bizlere öyküsünü anlatabilecek. Durdu. Siz de arkeolog musunuz? Hayır, bu kent başka nedenlerden ötürü ilgimi çekiyor. Hangileri diye sorsam çok mu saygısızlık etmiş olurum? Ona el yazmasından söz ettim. İçinde yazılmış olan tarihten, çizilmiş olan resimlerden. O kitabı görmeyi çok isterdim, dedi. O tarihte ne yazılıysa yok edilmiş, biliyor musunuz? Lanetlenmiş gibi. Duvarlar, saraylar, bostanlar, bahçeler, su yolları, tapınaklar, kitaplar, belli başlı sanat yapıtları. Bugün hayran kaldığımız yapıtlar daha sonraları Timur tarafından yaptırılmış. 500 yıldan daha az bir zamandan kalma. Hayyam'ın döneminden kırık dökük birkaç çanak çömlek kalmış. Ve bir de varlığını şimdi sizden öğrendiğim o mucizevi el yazması. Onu ellerinize almış olmanız hem büyük bir ayrıcalıktır hem de ağır bir sorumluluk. Emin olun bunun farkındayım. Bu kitabın var olduğunu öğrendiğim yıllardan bu yana sadece onun için yaşıyorum. Beni bir serüvenden diğerine sürükledi. Onun dünyası benim dünyam oldu. Onun bekçisi benim sevgilim oldu. Anlattığı yerleri görmek için mi Semerkant'a geldiniz? En azından bu kentin insanları bana eski mahallelerin nerede olduğunu gösterirler sanıyordum. Sizi düş kırıklığına uğratacağım için özür dilerim. Ama sizi ilgilendiren çağ hakkında sadece efsaneler, cin ve dev öyküleri dinlersiniz. Bu kent onları büyük bir keyifle yaşatır. Yani diğer Asya kentlerinden de mi çok? Korkarım öyle. Bu yıkıntının yakınında bulunmaları belki de hayat güçlerini artırıyor. Üstelik bir de şu yeraltı kenti var. Yüzyıllar boyu kaç çocuk yarıklarından düşüp bir daha ortaya çıkmamış, toprağın derinliğinden gelen nice garip sesler duyulmuş. İşte ünlü Semerkant efsanesi böyle doğmuş. Çok kişi için bu kentin gizemi içinde yer alan efsane. Anlatmasını istedim. Derler ki Semerkant krallarından biri her insanın gerçekleşmesini istediği düşü gerçek kılmak istemiş. Ölümden kaçmayı. Ölümün gökyüzünden ineceği inancı içinde kendisine hiçbir vakit ulaşmasın diye yer altında demirden bir saray yaptırmış. Muazzam bir saray. Bütün çıkış yerlerini kapattırmış. Çok zengin olduğu için her sabah doğan, her akşam batan ve onu ısıtan yapay bir güneş yaptırmış. Ne var ki ölüm tanrısı hükümdarı aldatıp sarayın içine sızmış. Bütün insanlara ne denli güçlü ve zengin olurlarsa olsunlar ölümden kaçamayacaklarını kanıtlamak istiyormuş. Böylece Semerkant insanın kaderiyle buluştuğu kent olmuş. Semerkant'tan sonra nereye gitmeli? Benim için Semerkant, doğunun bir ucu, harikaların yer aldığı, bitmeyen bir özlemin duyulduğu yerdi. Kentten ayrılacağım sırada eve dönmeye karar verdim. Anapolis'e gidecek, birkaç yıl dinlenecek ve sonra yeniden yola koyulacaktım. Onun için de delice bir tasarı yaptım. İran'a dönecek, Şirin'i ve Hayyam'ın el yazmasını alacaktım. Sonra büyük kentlerden birine gidecektik. Paris'e, Viyana'ya veya New York'a. Şirin'le bir batı kentinde doğulu biçimde yaşamak, cenneti yaşamak olmaz mıydı? Dönüş yolunda yalnız ve dalgındım. Şirin'e söyleyeceklerimin heyecanı içindeydim. Gitmek, mutlu olmak sana yetmiyor mu? Diyecekti, kuşkusuz. Çekingenliğimi yeneceğime inanıyordum. Hazar kıyılarında kiraladığım araba beni Zarganda'ya kapalı kapımın önüne getirdiğinde önünde bir başka araba duruyordu. Direğinde yıldızlı bayrak dalgalanan bir Cevel 40. Şoförü beni görür görmez arabadan indi, kim olduğumu sordu. Beni gidişimden bu yana bekliyormuş gibi bir duyguya kapıldım. Hemen yanıtladı. Sabahtan beri bekliyormuş. Efendim, siz dönene kadar beklememi söyledi. Bir ay ya da bir yıl sonra dönebilirdim ya da hiç dönmezdim. Hayretime hiç aldırmadı. Buradasınız ya, dedi. Sonra bana Amerikan elçisi Charles W. Russell'ın bir notunu verdi. Sayın Bay Lesage, çok önemli ve acele bir iş için bugün öğleden sonra saat 4'te gelebilirseniz sevinirim. Şoförüm emrinizde olacaktır. Sabırsızlandıklarını göstermemeye çalışan iki kişi bekliyordu beni elçilikte. Gri takımları, muare papyonu, Theodore Roosevelt'inkine benzeyen ama daha özenle kırpılmış sarkık bıyıkları ile Russell ve her zamanki beyaz entarisi, siyah üstlüğü ve mavi sarığı ile Fazıl. Tabii söze ilk başlayan elçi oldu. Düzgün ama duraksak bir Fransızca ile konuşuyordu. Bugün yaptığımız toplantı tarihin akışını değiştiren türden bir toplantıdır. Bizim kişiliklerimizde iki ulus buluşuyor. Mesafelere ve farklılıklara aldırış etmeksizin. Genç bir ulus ama yaşlı bir demokrasi olan Amerika ile 1000 yıllık eski bir ulus ama genç bir demokrasi olan İran. Bu sözlerinin kendini rahatsız etmediğini anlamak için Fazıl'a bir bakış attı, sonra devam etti. Birkaç gün önce Tahran Demokrasi Kulübü'nde davetliydim. Anayasa devrimine duyduğum ilgiyi ve sempatiyi dile getirdim. Başkan Taft ve Dışişleri Bakanımız Mr. Knox da benim gibi düşünüyor. Hemen şunu da belirteyim, Dışişleri Bakanımız bugün yaptığımız bu toplantıdan haberlidir. Varacağımız sonuçları kendisine telgrafla bildireceğiz. Bana durumu açıklama işini Fazıl'a bıraktı. Çar ordusuna direnmememi istediğin gün anımsıyor musun? Ne baş belasıydı. Sana asla alınmadım, yapman gerekeni yapmıştın, bir bakıma da hakkım vardı. Ama korktuğumuz başımıza geldi. Ruslar Tebriz'den hiç çıkmadılar. Halkı her gün rahatsız ediyorlar, Kazaklar sokakta kadınların peçelerini çekiyorlar. Ademoğulları ufacık bahanelerle hapse atılıyor. Ama daha da kötüsü var. Tebriz'in işgal edilmesinden, arkadaşlarımın başına gelenlerden de kötü. Demokrasimizin batma tehlikesi var. Mr. Russell genç diye tanımladı. Bence kırılgan demeliydi. Görünürde her şey çok iyi gidiyor. Halk daha mutlu, çarşı daha hareketli, mollalar daha uzlaşmacı. Oysa yapının yıkılmasını önlemek için mucize gerek. Neden mi? Çünkü tıpkı geçmişte olduğu gibi hazine tam takır. Eski rejimin garip bir vergi toplama yöntemi vardı. Her eyalette halkın kanını emen birini görevlendirirdi. Adam topladığı parayı kendine alıkoyar, sadece bir kısmıyla saraydan bir takım adamları satın alırdı. Felaket de işin bu noktasında. Hazineye para gelmeyince Ruslardan ve İngilizlerden borç aldık. Onlar da borcun ödenme sırası geldiğinde ödünler ve ayrıcalıklar kopartırlardı. Çar iç işlerimize bu yoldan karışmaya başladı. Bütün zenginliklerimiz bu yoldan uçup gitti. Yeni iktidar da aynı dertle karşı karşıya. Çağdaş ülkeler gibi vergi toplayamazsak diğer devletlerin vesayetini kabul etmek zorunda kalacağız. Bizim için en ivedi uğraş maliyemizi yoluna sokmak. İran'ın çağdaşlaştırılmasının yolu buradan geçiyor. İran'ın özgürlüğü buna bağlı. İlacı bilindiğine göre neden harekete geçilmiyor? Çünkü günümüzde hiçbir İranlı bu görevi yapabilecek çapta değil. 10 milyonluk bir ulus için bunu söylemek acı ama cehaleti göz ardı edemeyiz. İleri ülkelerde devletin üst düzey görevlilerinkine eş bir eğitim almış bir avuç insanız şurada. Deneyimimizin engin olduğu tek alan diplomasi. Askerlik olsun, ulaşım olsun, özellikle maliye olsun sıfır. Rejimimiz 20 yıl, 30 yıl alakta kalabilseydi, bütün bu alanlarda bir kuşak yetişmiş olurdu. Ama bunun gerçekleşmesini beklerken dürüst ve yetenekli yabancı uzmanlara başvurmaktan başka çözüm yok. Biliyorum, böylesini bulmak kolay değil. Geçmişte Naus'la, Liakov'la ve daha birçoğu ile kötü deneyimlerimiz oldu. Ama ümitsiz değilim. Bu konuda parlamentoda ve hükümette bazı dostlarımla görüştüm. Amerika'nın bize yardım edebileceğini sanıyoruz. Birden gurur duydum diye atıldım. Ama niçin benim ülkem? Charles Russell bu sorumu hayret ve endişeyle karşıladığını gösteren bir harekette bulundu. Ama Fazıl'ın yanıtıyla yatıştı. Bütün devletleri tek tek gözden geçirdik. Ruslarla İngilizler bize daha fazla egemen olabilmek için iflasa sürüklenmemizden sevinç duyuyor. Fransızlar bizim kaderimize ilgi göstermeyecek kadar Çar'la ilişkilerinin düzgün gitmesi kaygısında. Yani genelde bütün Avrupa bir takım ittifaklar ve karşı ittifaklar ağı kurmuş ki bunun içinde İran pek basit bir dama taşı olur. Bizi ele geçirmek istemeksizin yardım elini uzatabilecek tek ülke Amerika'dır. Bu yüzden Mr. Russell'a başvurdum ve böyle ağır bir görevi yerine getirebilecek bir Amerikalı tavsiye etmesini istedim. Hemen söyleyeyim. Senin adını veren o oldu. Ben senin maliye okuduğunu unutmuştum. Sıkıntılı gülüşler, kaçamak bakışlar. Siz adamınızı bulun, ben yanında çalışır, tavsiyede bulunur, ona yardımcı olurum, dedim. Ama asıl görev ona ait olmalı. Ben çok iyi niyetli biriyim ama o denli de bilgisiz ve tembel biriyim. Israr etmekten vazgeçen Fazıl aynı biçimde konuşmayı yeğledi. Bakın bu doğru. Tanıklık edebilirim. Sonra senin daha da büyük kusurların var. Benim arkadaşımsın, bunu herkes biliyor. Siyasi rakiplerim başarısız olman için ellerinden geleni yaparlar. Russell sessiz dinliyordu. Yüzündeki gülümseme ne zamandır orada kalmış, unutulmuş, donmuş gibiydi. Şakalaşma biçimimiz hiç onun tarzı değildi ama yine de istifini bozmamıştı. Fazıl ona dönerek, "Benjamin'in kusurlarından dolayı özür dilerim," dedi. Ama anlaşmamız bozulmuş sayılmaz. Belki de bu işi İran'daki olaylara hiç karışmamış birine vermek daha doğru olacak.